4 Kasım 2023, yine bir kitap yayınıyla karşınızdayız. Uzun zamandır özlediğiniz iki arkadaşım yanımda. Derya ve Yıldıray. Nasılsın Derya?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Yıldıray sen nasılsın?
İyilik abim seni sormalı.
Çok iyiyim, sağ olun. Uzun zamandır siz yayınlara katılamıyordunuz. Derya'nın bir sınav durumu vardı. O başarıyla sınavını yani geçti ve müdür yardımcısı oldu.
Çok şükür.
Yıldıray da bu yoğun temposunda sınav, yani senesi Yıldıray'ın üniversite sınavına hazırlanıyor. Ona rağmen bizimle olduğu için, bu kitabı okuyup yayına katıldığı için de Yıldıray'a teşekkür ediyorum. Bu kitabı
Rica abi.
seçerken yine bir oylama yapmıştık. Bu arada şeyden dolayı, virtual background'dan dolayı tam gösteremedim. Benim elimdeki Şule Yayınları, İnsan Neyle Yaşar? Yıldıray'daki İş Bankası Yayınları. Sesli kitapta da farklı hikaye sayısı vardı. Benim elimdeki kitapta 3 tane hikaye var. Bildiğim kadarıyla İş Bankası'nda 6 tane var. Derya sen nereden okudun?
Ben senin gönderdiğin e-kitap üzerinden okumuştum. Orada 3 hikaye vardı. Sonrasında orijinalinde 6 hikaye olduğunu öğrenip geri kalan 3 hikayeyi de YouTube'dan ayrı ayrı dinledim. Onları da iyi ki dinlemişim. Diğer 3 hikaye de çok hoşuma gitti.
Zaten Tolstoy'un 1885'te evet 1885'te yayını aldığı bir kitap. Yani kısa öykülerden oluşan bir kitap. Zaten kitabın başlığında ilk hikayeden alıyor. İnsan neyle yaşar hikayesinden alıyor kitap adını. İstiyorsanız hemen Derya, böyle en çok seni etkileyen hikayeler hangileriydi? Oradan başlayalım.
Tabii oradan başlayalım. En çok beni etkileyen aslında insana çok toprak gerekir mi hikayesi oldu.
Aynen, benimki de öyle.
Evet, aynı şeyi düşünmüşüz demek ki. Gerçekten hani açgözlülüğün sonunun ne kadar kötü olduğunu, en sonunda varabileceğimiz yerin 2 metre toprak olduğunu o hikayeyi okuyunca hani zaten biliyorduk ama böyle olacağını sonuçta her insan. Yani her canlı sonuçta bir gün ölümü tadacaktır. Dolayısıyla 2 metre toprak dışında aslında hayatta hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok aslında ama işte yaşarken bunu fark edemiyoruz. Kimi noktada açgözlü davranabiliyoruz. Tabii bu hikayedeki adam çok daha fazla açgözlü birisiydi. Mücadele etti ama sonunda da hani maalesef açgözlülüğünün bedelini ödedi diyelim. En çok beni etkilen hikaye bu oldu aslında.
Peki hemen Yıldıray'a döneyim. Benim de bu arada en etkilendiğim hikaye oydu. Yıldıray, senin bu 6 öyküde en çok etkilendiğin hikayeler nelerdir?
Benimki de aynısı abi.
Peki ikinci sırada hangisi geliyor? Öyle sorayım o zaman.
Notlarıma hemen bir bakayım.
Şimdi 1885'te
Kitapta bir
yayınlanan bir
alıntı
kitap
yapmıştım
olmasına
da.
rağmen, tabii sen notlara bakarken ben hani şey, kitaptan bahsediyordum. 1885'te yayınlanmasına rağmen yıl 2023, okurken böyle sanki kendi hayatlarımızdan ve yaşadığımız yüzyıldan her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani çok eski bir konu değil. Yani insanın gerçekten yaşadığı duygular, yaşadığı artık ego mu diyelim, kibir mi diyelim, hani birçok şeyi okurken kitapta buluyorsunuz. Yani eski bir şey olmasına rağmen, kitap olmasına rağmen, zaten klasik olmasında zaten sonucu, hangi zamanda, hangi yaşta okursanız okun, mutlaka kendinize edinebileceğiniz bir ders çıkartıyorsunuz kitaptan. Bu arada sen notlarına baktın. Yıldıray, sen de devam edelim.
Ben baktım. İş Bankası'nın ilk şeyini insan neyle yaşar olarak başlıyor. 1 ile 29. sayfa arasında. Orada yani Simon karakteri. Ayakkabıcı bir Simon. Kendisinin açgözlü olması ayrıyetten bize yaptığı davranışlardan dolayı ben o kişinin o ne denir onun adı doyumsuzlukla nasıl sabırla başa çıktığını gördüm. Galiba sizin bahsettiğiniz de oydu ama bu kitapta öyle bahsetmiş.
Tamam, istiyorsanız o zaman yavaş yavaş öykülere başlayalım. Yani insan neyle yaşarım böyle kısa bir özeti senin Derya mutlaka notların vardır.
Oradaki dersleri yazdım ama kısaca anlatabilirim aklımda kaldığı kadarıyla.
Hı hı.
Çok fakir olan sadece işte ayakkabı tamiriyle ayakkabı yapımıyla hayatını sürdüren bir adam eşi var. Bir gün bir türbenin kenarında tamamen çırılçıplak bir adam görüyor. Ve öldü mü ölmedi mi onu bile anlayamıyor aslında. Baştan diyor ki hani öldüyse başıma bela olmasın deyip uzaklaşmaya karar veriyor. Ama sonrasında geri dönüp adamı yanına alıyor. Ve gerçekten bu ayakkabıcı çok fakir yani. Hani bir alıyor onu evine götürüyor. Evlerinde işte ekmek yapmaya hani bile paraları yok neredeyse. O kadar fakir durumdalar. Karısı da hatta şeyin hesabını yapıyor onlar gelmeden önce. İşte bu akşama yetecek ekmek var ama yarına yok. Yarın mayalarsam 2 gün yeter falan diye böyle. Daha sonra işte 2 günlük unumuz kaldı deyip onun hesabını yapıyor. Eve götürünce karısı bu adam nereden çıktı işte üzerindeki paltoda bir tane paltoları var karısıyla ortak kullanıyorlar. Onu adama giydirerek eve götürmüş. Hani nereden çıktı diye biraz tavır yapıyor eşi de. Yani zaten bizim kendimize şeyimiz yok diye. Geçinecek gücümüz yok diye.
Yani yola çıkarken eşi borçlarını toplayacaktı. Yaptığı işlerden kazandığı paraları toplayıp o tek paltoyu ikincisini yenisini alacaktı. Onun için evet. Çıkmışken yola eşi hiç tanımadığı çırılçıplak bir adamı kendi paltosunu vermiş bir halde eve getirirken buluyor. Orası da gerçekten şey enteresandı yani hani şey beklerken yabancı birini evinde misafir ederken beklerken, buluyor.
Aynen. Yani o kadar kötüyken durumları işte kadın da başka birini getirdiği için rahatsız oluyor. Yani bir kere zaten kim olduğunu bilmiyor. Bir de ayrıca hani ona bakacak gücümüz yok diye söylüyor. Ama yine de kadın bir noktada işte bir ona bir parça ekmek verip hani gülümseyip bir süre sonra o zaten adama alışıyor kadın. Adam da değişik bir adam hani ne iş yapıyorsun diyorlar. Bir iş yapmıyorum diyor. Elinden ne gelir bir şey gelmiyor diyor falan. Sonrasında da işte adam ona şey öğretiyor, ayakkabı yapmayı öğretiyor. Üzerinden 1 yıl geçiyor, hala onların yanında. Hatta böyle bir bey geliyor kapılarına işte çok zengin bir adam falan. Öyle yani çok pahalı bir deri getiriyor. Bu deriden diyor bana 1 yıl içinde bozulmayacak, dikişleri atmayacak bir çizme yapın diyor. Bu sırada da Simon tabii... Artık o yolda bulduğu adam ismini unuttum da karakterin. Esas ayakkabıcının ismi Simon'dı. Simon artık 1 yıl olduğu için hani öğrenmiş yanında kalfası olarak tanıtıyor o adamı da. Ona çizme yapacaklar ama diyor sen daha gençsin işte senin gözün daha iyi görüyor. Sen kes ben dikişini yaparım diyor. Fakat bu adam genç olan bir çizme değil de bir deriden bir terlik kesiyor yapıyor. Simon gördüğü zaman diyor ki eyvah mahvolduk biz işte bey gelecek ayakkabıyı alacak isteyecek hani sen niye böyle bir şey kestin bu derinin parasını biz ödeyemeyiz derken kapı çalıyor ve gelen işte o beyin uşağı diyor ki beyimiz dün akşam size geldikten sonra eve bile gitmeden yolda hayatını kaybetti eşi de haber gönderdi. Cenaze için işte bir terlik dikesin falan. Hakikaten de Simon şok oluyor, şaşırıyor. Diyor ki yani hani sen bir çizme dikecektin, bir terlik diktin, bir terlik hazırladın. Ve gerçekten cenazede buna ihtiyaçları oldu. Terlikleri veriyorlar, kalan deriyi veriyorlar, gönderiyor. Simon'ın zaten bu ilgisini çekiyor. Yani bu yanında 1 yıldır kalan adam nasıl böyle falan diye. Ama yine de çok sorgulamıyor. O da çalışıyor, onunla birlikte işi öğreniyor. Yıllar geçiyor falan. 6 yıl boyunca yanlarında kalıyor. Sonrasında devamını da anlatayım mı?
Yani tabii anlatabilirsin. Ben bu arada şeyi hatırlatayım sana. Bu hikayenin başında bir eve geldiğinde bu gelen genç bir kere gülümsüyor. Çünkü o hikayenin sonunda o gülümsemelerini de mutlaka not almışsındır sen. Bir sebebinin olduğunu söylüyor yazar evet. Orada hikayeni bitirirken. Sen lütfen devam et. 6 yıl sonra tekrar bir olayla karşılaşıyorlar.
Tabii ilk gülümsemesi işte eve gelip eşinin, Simon'un eşinin ona ekmek verdiği zamandı. İkinci gülümsemesi de o beyin işte öldüğünün haberi alıp terliği verdiği zamandı. Sonra bir işte 6 yıl oluyor yanlarında kalalı. Sonra bir kadın geliyor yanında iki kız çocuğuyla. Ve bu iki kız çocuğunun bir tanesi, ikiz bu kızlar. Bir tanesinin bir ayağı aksıyor. O kadın da çocuklarına işte güzel çizmeler yapılmasını istiyor. Ne oldu hani bu kızın ayağına, bacağına diye soruyorlar. O da diyor ki işte annesi hani önce diyor babalarını kaybetmişler. Sonra anneleri doğum yapmış. Bu iki kız çocuğu benim öz çocuğum değil. Bu iki kız çocuğunu ben büyüttüm, ben emzirdim. Onları çok seviyorum. Ama diyor annesi ölmeden önce, yani onları doğurduktan sonra annesi ölmeden önce kızın ayağının üstüne düşmüş, bacağı ezilmiş. Dolayısıyla işte o yüzden kızın bir bacağı aksıyor diyor. Ve bu genç onları görünce de, o kızları görünce de üçüncü kez gülümsüyor. O anne de, yani onları büyüten anneleri de, kendi evladı varmış o kızlar annesiz kaldığında. Kendi evladını emziriyormuş. Tek emziren kadın da o olduğu için o almış onları yanlarına. Kendi evladı 8 aylıkken vefat ettiği için o da kendini o iki çocuğa, ikiz kıza adamış ve onlarla birlikte kızlar büyüdükçe işte tüm sevgisini onlara vermiş, onları büyütmüş, kendi evladı gibi sahip çıkmış, koruyup kollamış. Üçüncü gülümsemeyi de o kızlarla karşılaşınca üçüncü kez gülümsüyor. Bunun dışında hiç gülümsediği görünmüyor bu karakterin. Ve sonra tabii ki bir ışınlanma, orada Tanrı'nın verdiği derslerden bahsediyor. Aslında o kişinin bir insan olmadığı, bir melek olduğu ve o kızların annesinin canını almaya onun ve o melek olup işte ışık saçarken de o sırada şey diyor işte al Tanrı, Allah tabii kitapta Tanrı diye geçiyor da Tanrı'nın diyor bana verdiği 3 ders var diyor. Birincisi insanın içinde ne var? Ne var insanın içinde? Tabii ki insanın yüreğine sevgi egemendir diyor. Birinci gülüşümde bu dersi aldım eşinin bana ekmeği vermesiyle diyor. İkincisi diyor insana verilmeyen nedir diyor. İkinci aldığım ders de bu diyor. İnsana diyor kendi gereksinimlerinin yani ihtiyaçlarının bilgisi verilmez diyor. İşte o bey diyor o çizmeyi istiyordu diyor ama aslında ihtiyacı olan şey birazdan öleceği için bir terlikti diyor. Ve son soruyu soruyor. Hikayenin adının sorusun yani. İnsan ne ile yaşar? İnsan ne ile yaşar da cevap olarak insan diyor sevgiyle yaşar. Tanrı sevene yaklaşır. Sevgiyi var eden de Tanrı'dır, Allah'tır diyor. Yani dediğin gibi 150-200 yıl arası önce 150 yıl diyelim yazılmış bir kitaptan bugün gerçekten baktığımızda o kitap öyküde bahsedilen 3 ders şu anda bizim için 3 büyük ders olmalı. Hani bundan 100 yıl sonrası için de 3 ders olmalı. İçimizde hani sevgi var oldukça o şekilde mutlu olabiliriz, huzurlu olabiliriz, çevremize güzellikler katabiliriz. Yani diğer hikayeden daha çok etkilendiğimi söyledim ama hani bu da gerçekten etkileyen bir hikaye. Tolstoy'un da bu hikayenin adını kitaba vermesinin amacı bu olsa gerek. Herhalde kendisi en çok bu hikayeyi beğenmiş diye düşünüyorum.
Ya bu arada yaşadığımız maalesef günlerde hani savaşlar var. Göz göre göre dünyanın önünde katledilen insanlar var. Yani bu sevgi ve yaşamak ve sevgiyi insanlarda yaygınlaştırmak varken yani 200 yılda geçse, 300 yılda geçse Tolstoy'un yazdığından çok seneler önceye de dönsek maalesef bu temel şeyi, kavramı bir türlü insanoğlu oturtamamış görünüyor. Umarım ileride hani bu kitabı okuyanlar, şey, sevgiyle etrafına dokunan insanlar sayesinde çok daha güzel bir dünyaya kavuşuruz. Bu arada benim okuduğum Şule Yayınları da hep böyle okurken Allah diye geçiyor. Yani bir Tolstoy'un yazdığı kitabın böyle çevrilmesi, yani tabii ki biz inanıyoruz Allah yaratıcımız, ama hani bir yabancı yazarda böyle bahsedilmesi okurken böyle çok beni tuhaf hissettirdi. Yani burada okurken, çünkü hikaye Tanrı, işte sevgi, hani daha böyle Hristiyanlık üzerinden hikaye yazılmış gibi hissediyorsun. Çünkü meleğin adından vesaire geçerken bütün şeyler öyle oluyor, ama yaratandan bahsederken sürekli Allah şeyi geçiyor. Orada çevirim hatası mı artık, çevirinin şeyi mi, çeviren kişinin ya da yayın evinin politikası doğrultusunda mı böyle yapılmış bilmiyorum, ama okurken bir garip hissettiriyor.
Yani bunu... aslında şey, sonuçta biz hani inanıyoruz, dinimiz gereği de Allah diyoruz, ama bu sözcüğe çok takılmamak lazım. Yani önemli olan niyet olmalı bence. Dolayısıyla Hristiyan bir yazarın çevirisini yaparken de o dönem kiliseden falan da mesela bahsediyor, diğer hikayelerden. Dolayısıyla Hristiyanların kullandığı Tanrı sözcüğünü kullanıp çevirmesi daha uygun olurdu. Hani zaten biz Tanrı dediğimizde Allah'a karşı şirk koşmuş olmuyoruz ki. Hani sonuçta kalbimizdeki niyet önemli bence. Kitap orijinaline çevirdi, orijinaline uymalıydı diye düşünüyorum ben de.
Onun için ben hani bu kitabı gösterirken de, bir önceki yayın sonunda, hani önümüzdeki ay bu kitabı okuyacağız derken de yine söylemiştim. Hani iyi bir çevirisi olan İş Bankası Yayınları'nın bu yayını izleyip okumayı düşünen ya da benim gibi Şule Yayınları'ndan ya da farklı yayın evlerinden alanlar varsa mutlaka bir de İş Bankası Yayınları'nı alıp okumalarını tavsiye ediyorum. İstiyorsan bu hikayeyle ilgili notun var mıydı Derya? Başka söyleyeceğin?
Yani o üç dersi yazmıştım. O kadar, başka bir şey yazmamışım bununla ilgili. Başka notum yok.
Tamam. İstiyorsan hemen bahsetmek istediğin ikinci öyküye geçelim. Hani etkileyen sırayla da gidebilirsin. Not aldıysan not sırasına göre de geçebiliriz.
Yani aslında tek not almadığım, en son dinlediğim YouTube'tan bir hikayeyle devam etmek istiyorum. YouTube'da tamam. Videoyu hatta 8,5 dakika falan da, o kadar kısa bir hikayeydi yani. Normalde sayfa olarak da herhalde zannediyorum ki 15-16 sayfalık bir şeydir. Kızlar büyüklerden akıllıymış. Böyle bir bazı şeylerde çocuklar büyüklerden akıllıymış da yazıyordu. Bu niye benim dikkatimi çekti? Çünkü okulda biz bunu çok yaşıyoruz, bu hikayeyi. Yani birbirini çamurla ıslatıp işte her tarafı pislenen iki kız ne yapıyorlar? Bir tanesi, annesi geliyor, görüyor, ne yaptın sen diyor, üstünü başını diyor. İşte neden diyor böyle çamur içindesin? O da diyor anne ben yapmadım, arkadaşım yaptı diyor. Alıyor annesi onu, gidiyor falan. Diğer kızın annesi geliyor. Ne oldu sana böyle, bilmem ne diyor işte. O da diyor ben de yapmadım, arkadaşım beni çamura buladı diyor. Onun annesi kızıyor. İki anne, babalar, işte akrabaları, şudur budur, etraf böyle. Herkes birbirine giriyor. İki çocuk birbirini çamurlamış diye kavga ediyorlar. Onlar kavga ederken çocuklar orada oyun oynamaya, sarılmaya, birbirlerine devam ediyorlar. Yani biz bunu okulda çok yaşıyoruz. Çocuklar kavga ediyor.
Öğretmen olarak.
Evet. Çocuklar tartışıyor. Eve gidiyor öğlende, annesine söylüyor. Annesi geliyor okula. Diğerinin velisiyle konuşmak istiyor. Bir barışmaya başlıyorlar. Halbuki çocuklar çoktan barışmış oluyor. Bu beni hani tamamen öğrencilerimde gördüğüm örnek üzerinden etkiledi. Yani onlar çocuktur, hani kavga eder. Ne bileyim işte bağırışırlar, itişirler, kakışırlar. Bazen böyle şeyler de yaşanıyor çünkü. Ama gerçekten şey, hani birbirlerine bir zarar vermedikten sonra onlar çocuk, yani 5 dakika sonra gerçekten barışıyorlar. Çocukların böyle kalbi diyeyim kin tutmuyor. Ama işte iş büyüklere yansıdığı zaman orada artık hani bu mahalle kavgasına kadar dönüşebiliyor yani. Hatta iki aile arasındaki büyük bir kavgaya kadar dönüşebiliyor.
İşte orada biraz egolar giriyor. Biraz evet. Hani ben şucuyum da benim oğluma nasıl böyle olur? Şey, senin çocuğun kim ki, ben benim oğluma kızıma bunu yapabilir falan gibi ego bir de böyle kavgalara girince bambaşka yere gidiyor.
Şu an benim atandığım değil de şu an çalıştığım, daha atandığım okulda ara tatilden sonra çalışmaya başlayacağım. Hani böyle mahallede kalabalık aile grupları var. Şimdi gibi düşünebilirsin, doğanın aşiretleri gibi. Yani o sanki bir aşiret, öbürü başka gibi böyle. Hani o bizim ailemiz mahallede çok baskınları, benim çocuğuma bunu nasıl yapar falan. İşte biz onlara gününü gösteririz de gelince şey oluyor. O yüzden biz de hani öğretmen olarak, idareci olarak diyoruz ki yani birbirinizle tartışınız zaman önce gelin bize söyleyin, konuşalım, çözelim. Hani olay büyümesin. Çünkü gerçekten 5 dakika sonra barışıyorlar yani. Ha bilmiyorum lisede de böyle 5 dakika sonra barışıyorlar mıdır, ama bizim ortaokulda böyle, özellikle 5. sınıflar, onlar hala ilkokul gibi zaten. Hani 2 dakika bile sürmüyor onların barışması. Sizin nasıl Yıldıray? Kavga edince yani hemen barışıyor musunuz? Yoksa ailelere yansıyor mu? Sen bu hikayeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Kızlar Büyüklerden Akıllıymış var mıydı senin kitabında?
Vardı. Ben yayını dinledim.
Bizim öğrenciler öyle diyorum, hani velilere yansıyınca olay büyüyor diyorum.
Aynı öyle. Gerçekten öyle. Yani liseye geçsek yine aynı şeyler devam ediyor.
Yani o yüzden o hikayeyi beğendim. Hani hatta çocuklara bile okuyabilirim ben onu.
Yani ben onu okurken çok güle güle okudum.
Yani hani tabii ki şey, diğerleri kadar ders vermiyor ama beni eğitimci olarak etkiledi yani, öyle söyleyeyim.
Yıldıray'a geçelim. Yıldıray, sen demin bir internet sorunu yaşadın. Biz insan neyle yaşarı konuştuk ama orada hani Derya sağ olsun aldığı notlardaki derslerden bahsetti. Senin bu hikayeyle ilgili söylemek istediğin bir şey var mıydı? Orada koptun.
Abim, benim söyleyeceğim bir şey yok. Derya ablam her şeyi özetledi. Her şeyi açıkladı. Benim çeklemem gereken bir şey yok.
Tamam, o zaman şöyle yapalım. Derya ikinci hikayeyi de söyledi. Sen istiyorsan seni etkileyen bu konuştuğumuz hikayeler dışındaki hikayelerden hangisinden bahsetmek istersin? Onunla devam edelim.
Hangisinden bahsetmek isterim? Çok güzel soru. Galiba İlyas vardı en sonda. Doğru hatırlıyorsam. Yani evet. Urfa'da yaşayan bir İlyas. O kişinin oğlunu evlendirme olayı. Yani oğlunu evlendirdikten sonra bir yıl sonra ölüyor. Hı hı. Doğru hatırlıyorsam. Yani o olay etkilemişti. Yani
biraz bahsetsene.
İlyas'ın azıcık bahsedeyim. Hemen bahsedeyim ama internet kesilecek. Hemen tekrardan döneceğim abi. Siz devam edin.
Tamam, biz Derya'yla, Derya hatırlıyor musun İlyas hikayesini? Orada
ben İlyas'ı komple not aldım. Hani Yıldıray hatırlamıyorsa da notlarımı okuyup ona yardımcı olabilirim. O da yorum yapar üzerine. Yıldıray, sesin gelmiyor şu anda.
Anlıyor, sağ olsun. Sen devam et ablam. Ben hemen katılacağım.
Tamam. O zaman şöyle diyeyim. Hani İlyas gerçekten benim de en beğendiğim ikinci hikaye. Ben diğerini tabii kendi mesleğimle ilgili söyledim ama ikinci olarak İlyas. Urfa'da dedi Yıldıray ama ben şimdi tam emin de olamadım. O daha iyi biliyordur. Onun çünkü okuduğu yayın evi daha iyi. Böyle çok çalışkan, yıllar geçtikçe zenginleşmiş, çok yardımsever, böyle sürekli mal varlığını genişletmiş bir adam. Çocukları da bir o kadar hayırsız ama kendisi o kadar yardımsever, o kadar yardımsever ki hani gelen misafirine bile 3-4 kişi gelirse 2 koyun kesiyor, daha kalabalık misafiri gelirse bir katır falan kesiyor gibi böyle anlatıyorlar. Adam böyle hem zengin, hem parasına para katıyor, hem de gerçekten de herkese yardım ediyor. Çocukları da bunun hayırsız olunca malları bölüşmek istiyorlar falan derken öyle serveti yıllar geçtikçe küçülüyor. Bu adam 70 yaşına geliyor ve artık iyice fakirleşip her şeyini satmak zorunda kalıyor. Komşularına da hizmetçilik etmeye başlıyorlar eşiyle. küçük oğlu uzak bir ülkeye gitmiş, işte kızı ölmüş falan, komşuları acıyor onlara biraz. Bir de geçmişte İlyas'ın kendilerine yaptığı yardımı da hatırlıyorlar. Diyorlar kendi yanımıza gelin, gücünüz yettiğinizde çalışın, hayvanlara bakın falan. Öyle eşi de karısı da onun yanında, komşularının yanında, komşuların ismi de Muhammed Şah, onların yanında yaşamaya devam ediyorlar. Sonra bu Muhammed Şah'a zengin başka bir misafir konuk geliyor. O da diyor ki yani benim yanımda çalışan İlyas ve eşi zamanında çok varlıklı insanlardı diyor. Ama talih diyor bir tekerlek gibi dönüyor. Ben onları böyle görmeye dayanamadım, yanıma aldım, çalışıyorlar. Gerçekten de diyorlar çok çalışkan insanlar, yani 70 yaşında olmasına rağmen çok çalışkan insanlar diyorlar. Ve işte sonra o misafir de merak ediyor onlara. Diyor ki çağırsana hani İlyas, ben çok duydum diyor İlyas Bey buranın zengini, işte beyi falan, eşini, onu çağırsana diyor. Onlara sormak istediğim sorular var diyor ve o misafir sorular verdikçe, sordukça İlyas da değil de daha doğrusu eşini anlattırıyor.
Evet.
Eşi soruya cevaplar veriyor ve gerçekten hani şimdi bu noktada yıldırıya bırakabilirim, ben hikayeyi anlattım ama hani orada karısının esas dersler zaten karısının sözlerinden çıkıyor. Neler diyor Yıldıray eşi?
Evet, yarım asır mutluluğu aradık, bulamadık ama şimdi çok mutluyuz.
Evet.
Mutluluğu şeylerini yani senden dinleyelim.
İyi de şimdiki mutluluğunuz nasıl bir şey ki diye bir soruyla devam etmesi gerekiyor, doğru hatırlıyorsam.
Evet, evet.
Şimdi orada anlatacağım şey şöyle, zengin kocamla bir saat huzur bile yoktu. Yani ne konuşup, ne dua ediyor, ne de düşünebiliyor. Yani çok uğraş alanları olmuş. Daha sonrasında misafirler geliyor, onları nasıl ağırlayacaklarını düşünüyor. Ayırtlamasınlar diye nasıl ikramlar vereceklerini düşünüyorlar. Ondan sonra misafir gittikten sonra hizmetçileri kollamamız gerektiğini düşünüyorlar. Ama onların da tek derdi işten kaytarmak. Yani kendileri yemek yiyip midelerini doldurmak. Ya bizimki de mallarımızı korumak yani. Ondan sonra günaha giriyorlar. Öyle düşünüyorlar. Kurt kaylara, danalara dadanmasın, hırsızlar atlarımızı çalmasın diye dinledik. Onu kitaptan alıntı yaparak söylüyorum. Daha sonrasında korkuyla uyumasın. Yani kızları ezecek diye korkuyla uyumasınlar diyor. Sonrasında gecenin bir vakti kalkıp koyunları kontrol etmeden rahat edemiyorlar. Sonrasında yine telaş başlıyor. Kış için yem bulmaları gerekiyor. Onlar yetmezmiş gibi bir de ihtiyarlarla çatışıyorlar. O şöyle yapmadı, bu böyle yapmadı. Ben böyle dedim, şu böyle dedi. Ondan sonra yine kavga ediyorlar. Sonra yine günaha giriyorlar. Yani her türlü yaptıkları davranışlardan bir ders çıkarmaya çalışıyorlar ama ders çıkaramıyorlar. Doğru hatırlıyorsam öyle devam ediyordu.
Evet, evet.
Ben
yani şey, zenginlik onlara huzur getirmemiş. Hani dışarıdan belki çok güzel bir hayatları var gibi gözüküyor ama işte insanlar onlara özeniyor belki de. Evlerine gidiyorlar, o ne güzel ağırlıyorlar falan. Çok güzel hayatları var diye düşünüyorlardır muhakkak gelen misafirler. Ama onlar aslında sadece komşularının yanında işte karın tokluğuna diyebilirim çalıştığı zamanda huzuru buluyorlar. İşte o zaman hem dua ediyorlar hem işte birbirleriyle sohbet edecek zamanı buluyorlar. Zaten artık 70'i de geçmişler, hani böyle çok büyük beklentileri de yok. Tamamen huzur istiyorlar ve huzuru da komşuların yanında çalıştığı o hayatının son yıllarında buluyorlar yani. Çünkü şey diyor bir de eşi, hani kaygılanacak bir şeyimiz yok, huzurumuz çok diyor. Ama zenginken kaygılanacak o kadar çok şeyleri var ki Yıldıray'ın anlattığı gibi. Hani ya tabii daha biz 70 olmadık, şu anda öyle düşünmüyoruz ama belki 70 olunca biz de öyle şeyler düşünebiliriz. Tabii şu anda günümüzde hani diyoruz ki hani bir evimiz olsun, işte şu olsun, çocuğumun boyu da olsun, ne bileyim şöyle bir geleceğim olsun, kriptolar yükselsin falan diyoruz şu anda. Ama 70'e gelince herhalde o kadın gibi düşüneceğim ben de.
Ya aslında bu anlattığınız konular işte belki 150-200 yıl önce yazılmış olsa da hani Türkiye'de çekilen Mandıra filozofu, ya da yakın çevrenizden mutlaka duymuşsunuzdur. İşte büyük şehirden küçük şehire taşınıp ya da daha böyle yani metropolden görece yurt dışında olsa bile daha sakin bir yere taşınan insanların çok daha huzurlu olduğunu, az kazandıklarını ama yaşadıkları hayatın kalitesinin arttığını, aldıkları nefesin işte oksijen miktarından dolayı daha kaliteli olduğunu, çok ben etrafımdaki İstanbul'dan taşınan özellikle arkadaşlarımla çok duymuştum. Baktığın zaman bu da bunun bir özeti gibi, yani çok malın olursa, çok zengin olursa sorumluluğun artıyor, kaygılanacak çok şeyin oluyor. Ama ne kadar az ve zamanı iyi kullanırsan da mutluluğu daha çabuk yakalayabiliyorsun. Hani benim de okuduğumdan anladığım bu oldu.
Gerçi ben büyük şehirde yaşamıyorum. Yıldıray da büyük şehirde yaşamıyor ama hani mesela İstanbul'da işte 4 yıl okudum, 1 yıl evlendikten sonra oturduk falan. O arası da var. İşte yani bir 6 yıl falan zaman geçirdikten sonra Edirne'ye gelmek, memlekete dönmek bana da çok iyi gelmişti. Ki halbuki şeydik yani böyle araç binmeden bir araca, bir minibüse, ne bileyim otobüse, arabaya binmeden işte okula gidebilecek mesafede oturuyorduk. Yani okulun, Onur'un eşimin çalıştığı mahalledeki okulda oturuyorduk ama hani mahalle karmaşıktı, işte başka bir yere gitmek istediğimizde sürekli trafik falan, ki daha ilk evlendiğimizde araba almış olmamıza rağmen yani bir yere giderken böyle trafiğin bitiş saatini falan bekliyorduk. Yani hafta sonu 9'dan sonra falan bir yere gitmeye çalışıyorduk. Yani akşam 9'dan sonra trafiğe takılmayalım diye. Sen şu an o hayatı yaşamaya devam ediyorsun Levent. İstanbul'da yaşamak zor.
Zor gerçekten. Yani alışınca da işte çıkamıyorsunuz bu hayattan. Ama çıkan arkadaşlarım çok mutlu olduğunu duydukça da insan sevinmiyor ya da özenmiyor değil.
Ya biraz da bir mesleğinle de alakalı, hani farklı bir yerde aynı şekilde aynı mesleği sürdüremeyebilirsin. Bizimki şimdi memurluk olduğu için hani İstanbul'da bir okulda da çalışsan, Edirne'de bir okulda da çalışsan fark etmiyor. Şimdi sende aynı şey geçerli değil. Hani eminim senin de imkanın olsa sen de başka bir şehirde yaşamak istersin. Çocuğunu başka bir şehirde büyütmek istersin.
Her büyük
daha küçük,
şehir
daha sakin.
Yaşayana gibi bizim de hep hayalimiz var. Bir gün yapacağız bunu diyoruz. Umarım bir yayında da belki bunu gerçekleştirmiş olur. Yine bir klasikten bahsederken bu konudan da üstünden geçmiş oluruz. İstiyorsanız evet, bizim hepimizin ortak beğendiği hikayeye geçelim. Eğer hani o hikayeden önce şundan da bahsetmek istiyorum dediğiniz bir hikaye yoksa.
Ona geçelim. Sonra tamam, diğerlerinden de bahsederiz.
İnsana ne kadar toprak lazım, değil mi? O şeyin başlığı oydu yanlış hatırlamıyorsam. Hikayenin insana ne kadar toprak lazım. En azından benim yayın evinde o şekilde geçiyordu.
Şey, insana çok toprak gerekir mi diye geçiyor bende.
Sizde öyle. Bende insana ne kadar toprak lazım. Yıldıray sende nasıl? Yıldıray dondu galiba.
Evet, donmuş.
Şu an geliyor mu benim sesim?
Geliyor şu an.
Demin amortaydı da o yüzden. Bende de ne olarak gelinmiş? İnsana çok toprak gerekir mi?
Evet, demek ki benim yayınlarımda biraz farklılık var. İstiyorsan böyle kısa bir özetleyelim hikayeyi. Yani benim hatırladığım kadarıyla bir toprak sahibi olmak isteyen bir çiftçi vardı. Hep toprak sahibini şey yaparken bu hayvanları büyük toprak sahibinin meralarına girip hep ceza yemesine sebep oluyordu. Ondan sonra o büyük toprak sahibi toprağını satmak istediğini söylüyor ve oradaki köylüler toplanıp biz alalım diyorlardı. Tabii anlaşamayıp parça parça satın alınmasına karar veriyorlardı ve parça parça satın alırken de işte bizim karakterimiz oradan bir 20 dönüm almak istiyor değil mi Derya? Yanlış mı hatırlıyorum?
Galiba öyle. 40 da olabilir. Çok emin değilim ama.
Yani en az bir 20 olması gerekir deyip 40 pazarlığı yapıyordu. Benim yayın evinde en azından öyleydi. Bilmiyorum. Sizde belki direkt 40'tır. Ama 20 hayal ediyordu. Girince daha da çok almalıyım deyip. İstiyorsan benim bıraktığım yerden sen devam et Derya.
Ya o bu kısmı çok not almamışım ben. Ancak aklımda kalanları söyleyebilirim.
Tamam, şöyle yapıyordu. Ben o hanımdan bir toprak sahibi hanımda anlaşıp işte bir kısmını peşin, bir kısmını da işte bir yıl sonraki mahsulle kapatacağını söylüyordu. Ondan sonra bu şeyi yapınca borçlarını ödüyordu. Sonra bir tüccar galiba köylerine geliyordu ve başka bir yerde hani bu satın almaya çalıştığınız toprakların çok daha ucuzuna ben toprak aldım deyip bir hikaye anlatıyordu ve o bizim kahramanımız da buna çok üzülüyordu. Ya biz burada işte 1.000 kopek miydi artık, ruble miydi? 1.000 rubleye bu şeyi alacağımıza oradan çok daha fazlasını alıp gelebilirim. Çok daha hani çocuklarımıza büyük şeyler bırakırız. Daha çok işte odun olur, ağacımız olur, daha çok mahsul alırız, daha çok zengin oluruz diye oraya gidiyordu.
Evet, daha
Buradan da
verimli,
açayım
daha
istiyorsanız.
verimli topraklar olduğunu söylüyor çünkü o gelen, onu öven kişi. Hatta şey diyordu, Volga Nehri'nin karşı kıyısında falan. Ondan sonra tekneye mi biniyordu, bir şeye biniyordu, geçiyordu, oraya gidiyordu. Önce bir ortalığı kolaçan ediyor. Orada işte başkanlar olduğunu, onlarla ilişkiler iyi olursa her şeyin yolunda gideceğini, doğru mu anlatıyorum bilmiyorum, söylüyorlardı. Sonra işte toprak almak istediğini söylüyor. Oradaki kişiler de işte başkanla görüşüp ona diyorlar ki yani günlüğü 1.000 ruble miydi? Rubleydi galiba. Şimdi para değerini ben de hatırlamıyorum da günlüğü 1.000 rubleye işte toprak nasıl yani diyor günlük. Diyor ki işte gün doğumunda nereden başladıysan gidebildiğin kadar yol gidip kendine bir alan çizip ondan sonra gün batımına kadar o başladığın alana geri döndüğünde o dolandığın çizdiğin bir de tabii şeyle kürekle de sanırım sınırını çiziyor. Kürekle şey yapıp sınırını belirlediğin tüm toprak sana ait diyorlar. Adamımız gün ağarınca hemen işte kımızlarını falan içiyorlar. Ondan sonra kahvaltı gibi bir şey edip hemen başlıyorlar. Adam bir noktadan başlıyor. Kazıyor kazıyor, ilerliyor ilerliyor, o diyor daha 2 mil daha gidelim, biraz daha gidiyor, yine 2 mil daha giderim falan.
Bu arada kazıyor derken yürüyordu. İşaret koymak için bir
Ha,
yer
işaret
kazıyordu.
koymak için kazıyor, aynen, sürekli kazarak gitmiyor da işaret koymak için işte o döndüğü yerleri falan kazıyor, böyle işaretliyor. Yani elinde bir küreği var ama bir işaret belirliyor sadece. Yürüyor yürüyor işte öyle böyle gidiyor falan, bakıyor geride bıraktığı yere, diyor daha çok gidebilirim, daha akşama çok var, işte günün batışına çok var diyor. İlerliyor ilerliyor falan, bayağı bir uzaklaşıyor, bakıyor ki hava yavaş yavaş kararıyor, geri dönmem lazım, dönebilecek miyim, biraz daha gideyim mi diye bakarken öyle sonrasında geri dönmek için aslında çok geç kaldığını anlıyor ama yine de geri dönebilirim diye düşünüyor. Sonra da İşte geri dönmeye, o ilerlediği alandan başladığı noktaya dönmek için acele etmeye başlıyor. Hızlı hızlı hızlı hızlı böyle hareket ederken artık son şey vardığı noktaya, yani başladığı noktaya gelmeden bütün gücü tükeniyor. Yaklaşmışken ama oraya varmadan bütün gücü tükeniyor ve ondan sonra orada da hayata gözlerini yumuyor diyeyim.
Bu arada
Böyle.
o anlattığın şeyi böyle okurken baya bir iç sesi de işte buraya kadar geldim, buradan bırakmamalıyım, işte daha da hani hızlı davranırsam deyip üstündekileri çıkartıyor, işte hani yüklerinden kurtulmaya çalışıyor, koşma artık sonuna doğru işte gün ağaracak, koşmaya falan başlıyor ve karşıdan da o kalabalık, o köyün hani sahibi ve köy kalabalığı ona işte hadi gel falan diye şey yapıyorlar, yetişebilirsin gibi. Onları gördükçe daha bir heyecanla işte bu kadar toprağın sahibi olacağım diyerek, ve bu anlattığımız yerde kitapta şöyle anlatılıyordu. Ya uçsuz bucaksız bereketli toprak var yani, ve oradaki şey o kadar açgözlü ki, yani zaten bereketli toprak, zaten o ilk geldiği noktadan çok daha fazlasını çok ucuza kapatabilecekken artık işte insanın şey açgözlülüğü orada yenik düşüyor ve daha da gideyim derken artık vücudu takati yetmiyor ve bir gün önce
yığılıp kalıyordu.
Evet, yere yığılıp kalıyordu. Bir gün önce de bu yürüyüşe başlamadan önce uyku tutmuyordu. Bir rüya görüyordu. Rüyasında da hani öldüğünü görüyordu. Hiç de yani saçma bir rüya, hani hiç kale de almıyor aslında. Belki işte Tanrı tarafından uyarı geliyor ama hiç kale almıyordu. Uyku da tutmuyordu. Ama bir heyecanla sabah çıkıyor yola. Ama son nefesini vererek o alacağı bütün toprağın yerine işte ne kadar toprak lazım? İşte 2 metrekarelik bir toprağa gömülüyordu maalesef. Üzücü bir hikaye. Açgözlülük, kibir, hani hepsinin mesajını Tolstoy bize seneler önceden vermiş durumda. Biz de bazen hani böyle deminki hikayeyle beraber bahsedince hani biraz daha işte daha iyisini alayım, bir araba aldıysam daha lüksünü alayım, işte telefon aldıysam en üstü bende olmalı derken hayatı bazen kaçırabiliyoruz. Yıldıray, sana vereyim. Burada senin beğendiğin bir hikayeydi. Neler aldın not olarak?
Abi ben not olarak doyumsuzluğum, açgözlülüğüm, kibirim, hiçbir şey olmadığım, insanın emekle, sabırla ve arkasını arayarak bir şeyler kazanabileceğini, yani küçük bir şeyden büyük bir şeyi elde edemeyeceğini, yani sana söylenenin doğru olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini, yalanlarla yola çıkmamak gerektiğini, yani yalanın arkasından gidildiği zaman veya yanlışın arkasından gidildiği zaman orada kuyuya batılacağını, yani kuyuya düşüleceğini anladım. Öyle bir ders çıkardım. Yani bir sözün arkasından gitmemek gerektiğini düşünüyorum.
Çok haklısın. Bu arada ben de kitap göstereceğim için şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Arka planı kapattım. Ya beni en etkileyen bu hikaye olmuştu. Çünkü yaşadığımız dünyada da sürekli bize yani mesaj olarak tüm sosyal medyadan işte daha iyi hayatlar var. İşte bir Instagram'a girdiğiniz zaman ya da Twitter'a giriyorsunuz. İşte Twitter'ın sahibi dahi işte senden daha zengini var. Dünyanın zenginin de zengini var. Hep bize bu pompalanıyor. Ama Yıldıray'ın aramızda bu arada Yıldıray en küçük yaşta katılımcımız ama söylediği çok doğru. Yani bu kadar şeye kapılmamak lazım. Doyumsuz olmamak lazım. Kibir sahibi olmamak lazım. Buradan da Derya sana şeyi soracağım. Bu kitabı okurken hani bazen gençlere ya da çocuklara önerecek kitaplar diye hepimize geliyor sorular. Hı hı. Bu kitabı sen bir sakınca görüyor musun bir çocuğun okumasında ya da mutlaka okuması lazım mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
Yani şöyle, zaten her yaşta okuduğumuzda farklı şeyler anlıyoruz ya. Ha belki 5. sınıf, 6. sınıf değil ama işte ortaokulda 7. 8. sınıfta okunması gerektiğini, hani lisede, lise çağında ama muhakkak okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Ve hani uygunsuz bir kelime, uygunsuz bir içerik de yoktu benim okuduğum e-kitapta ama Yıldıray'ın sormak lazım, yani onda uygunsuz bir şey var mıydı bilmiyorum. Eğer öyle bir durum söz konusu değilse sonuçta bize hayat dersi veren çok güzel bir kitap. Yani her öyküsüyle ayrı ayrı dersler veren ama bütün öykülerin toplamında da aslında benzer noktaya çıkan dersler veren çok güzel bir kitap. O yüzden her yaşta okunması gerekir diye düşünüyorum. Yani 10 yaşında belki biraz anlamayabilir.
Erken olabilir.
Evet, anlamayabilir yani o derslerden. Çünkü artık şimdi şöyle somut düşünceden soyut düşünce yaşına işte o 10 yaşlarında geçiliyor, 10-11 gibi. Soyut şeyler onun öncesinde soyut şeyler çok anlaşılamıyor. O yüzden diyorum. Yoksa tabii ki 5 yaşında, 6 yaşında bile klasik okuyan çocuklar falan haberlerde falan çıkıyordu ya. Onlar da var ama esas böyle 12-13 yaşından sonra her yaşta okunup, hatta bir kere değil hayatı boyunca farklı yaşlarında tekrar tekrar okuyup, benim ikinci okuyuşum arada bir kere daha okuyabilirmişim yani. Farklı dersler çıkartabiliriz her yaşta. Yıldıray Bey çok az argo vardı, sıkıntı olmadı diyor chatte bu arada. Demek ki uygunsuz başka bir şey yokmuş.
Aynen öyle.
Bu arada ben hani Tolstoy'un en çok Türkiye'de acaba hangi kitabı okumuştur diye böyle bir Bin Kitap diye bir site var ya. Oraya girdiğimde mesela şeye baktım. Bu okuduğumuz kitap ne kadar okunmuş? Şey, yaklaşık 176 bin falan okunmuş. Oradaki verilere dayanarak söylüyorum. Şeyde ise mesela Anna Karenina'ya bakıyorsun. 35 binlerde okunmuş. İşte Savaş'ta Barış daha az okunmuş. Yani en çok aslında Türkiye'de okunan kitap buyken işte Goodreads verilerine baktığın zaman insan neyle yaşar? Mesela daha az okunmuş. Diğer işte Savaş Barış olsun, Anna Karenina olsun. Onlar biraz daha fazla okunmuş.
Bence bu kitap kısa ya. Bizim Türkler kolaya kaçıyor. O yüzden bunu çok okumuşlardır. Savaş ve Barış çünkü iki cilt yani.
Evet, Anna Karenina da bayağı bir kalın. Evet, bu arada şey ama... hani bunun şey etkisi olabilir mi? Sen bir öğretmensin, hani belki okullarda daha çok bu kitap öneriliyor olabilir mi? Hem kısa olması sebebiyle.
Evet evet. Şimdi MEB'in önerilen zaten 100 kitap listesi var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Benim bildiğim 100 kitabın içinde bu. Yani listeye yeniden bakmadım. Keşke yayından önce baksaydım ama aklımda kaldığı kadarıyla bu 100 temel eser diye geçiyor. 100 temel eser.
Liste aynı kaldı abla. Liste aynı kalmış.
Bu arada bu listeye nerede ulaşabiliyoruz? Yani bir bilginiz varsa ben açıkçası
yani
bakmadım.
Yani Google'a 100 temel eser map yazıyor. Evet. Yine bir bakalım mı? Şu an bir yandan bakalım.
Merak eden arkadaşlarımız olursa oradan bir baksınlar. Belki bir yayında da o 100 temel eser hani önerilen listeden birkaç kitap mı önersek biz, en çok beğendiklerimizi mi konuşsak bir yayında da, hani bir kitap yerine böyle bir yayında yapabiliriz. Bu arada bu kitapta diğer hani Efendi ile Uşak hikayesi var. Diğer bir iki tane daha hikaye var ama eğer bahsetmek istiyorsanız konuşalım. Ya beni Efendi Uşak hikayesi de çok etkilemişti. Orada Efendi'nin hani önce kibirle işte bir türlü bulamadıkları yolda hani varmak istedikleri noktaya varamazken iki kez aynı köye dönmeleri ama hırsla o karda, o kışta, o fırtınada illa biz oraya döneceğiz, burada kalmayacağız deyip o hikayede de son nefesini Efendi veriyordu. Uşağı hatta sonunda Uşak'la beraber böyle sarılarak onun hayatını kurtarırken kendi can veriyordu. O hikaye de mesela çok etkileyici. Yani dediğin gibi Derya, bütün hikayeleri okurken aslında döndüğümüz şey hani sevgi. Hani sevgi insanlığı gerçekten kurtarıyor ve şekillendiriyor. Bütün hikayelerde ana başlık aslında sevgiden bahsediyor Tolstoy. Ben mutlaka okunmasını öneriyorum arkadaşlar. Eğer okumadıysa ya da çok eskiden biz de okumuştuk. Çok eski okumuştuk. Bu yaşta okuduğunuz zaman bambaşka gözle okuyorsunuz. Onun için her yaştaki kişilere bu kitabı okumana tavsiye ediyorum. Zaten kısa bir kitap. Bir maksimum iki günde okuyacağınız bir kitap. Elinize aldığınız zaman kısa kısa öyküler olduğu için de hani sizi de sıkmıyor. Hani bazen bir hikayenin peşinde 500-600 sayfa okuyorsunuz. Çok ara verdiğiniz zaman hikayenin başı unutulabiliyor. Tekrar baştan başlama erinebiliyor insanlar. Ama bunlar kısa kısa öyküler ve içinde çok fazla mesaj ve ders var. Onun için Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar'ını herkese tavsiye ediyoruz.
O dediğim şeye baktım şimdi, 100 temel esere de mesela Amasra Map.gov.tr hemen ilk o çıktı karşıma. Onu açtım ama şey var, Savaş ve Barış var da İnsan Neyle Yaşar'ı bu listede bulamadım. Ama o da sonuçta klasik olarak hani bütün okul kütüphanelerinde yer alıyor yani. Şey, özellikle ha mesela Savaş ve Barış daha çok listede vardır kalınlığı dolayısıyla. Ama işte insan neyle yaşar? Hem ortaokulda hem liselerde bütün kütüphanelerde yer alan bir kitap, hatta birden fazla. Hani mesela bir yerden böyle okul kütüphanesine yardım talep ettiğimizde bile seri gönderiyorlar. Ya böyle işte 100 temel eser gönderiyorlar ya da zaten klasikleri gönderiyorlar hediye olarak. İş Bankası mesela çok okullara yardımda bulunuyor. Böyle direkt okullara yüz temel eser ve klasik ders seti gönderiyor İş Bankası yayınları. O sette muhakkak insan neyle yaşar oluyor yani.
Yıldıray, senin var mı ekleyeceğin kitapla alakalı bir şey?
Yıldıray.
Yıldıray. Evet, geldi galiba. Var mı da ekleyeceğim bir şey Yıldıray? Mikrofonun kapalı şu an.
Ekleyeceğim şey var da iş kültür yayınları yüz temel eseri paylaşmış sitesinde. Almak isteyenler oradan alabilir.
Tamam.
İş kültür de paylaşmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın normal sitesinde de var. Şeyim dolu olabilir. Otuz.org'da da var.
Tamam, orada ulaşabilir isteyen arkadaşlar yüz temel esere. Senin kitapla ilgili son ekleyeceğim bir şey var mı?
Benim ekleyeceğim bir şey yok abi.
Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bir sonraki yayın, artık biliyorsunuz kitap kulübünde oylamayı erkenden yapıyoruz. Sizin de haberiniz olsun diye. Kasım ayında John Katzenbach Şizofren kitabını okuyacağız. Biraz kalınca bir kitap. Kaç sayfa? Hemen bakalım. 544 sayfa. Ama okuyan arkadaşlar kanal, yani bizim Telegram grubumuzdaki okuyan arkadaşlar çok akıcı olduğunu söylediler. Hikaye de çok enteresanmış. Çok şaşırtıcı bir sonla bitiyor diye. Hani sonu duymadım ama hani bahsederlerken mutlaka okuyun. Çok enteresan bir kitap diye çok söylendi. Biz de merak ettik. Oylamada da en çok oyu alan kitap oldu. Onun için Kasım ayında Şizofren kitabını okuyacağız. Bizimle bu ay içinde bu kitabı okumak isteyen arkadaşlara duyurulur. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa yayına bekleriz. Chatten kitaplarla ilgili yorumlarınızı, sorularınızı, varsa böyle alıntı ya da katkılarınızı her yayın bekliyoruz. Bir sonraki yapacağımız artık Kasım ayının sonu olur, Aralık ayının ilk haftası olur. Yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi akşamlar.
Hoşça kalın. İyi akşamlar.